Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 6. ayrım. Sabah tam 7.30'da Levent'teki bebe çocuk yuvasının önünden yaya olarak geçti Tilki Sedat. Ağır ve sakin adımlarla. Her şey normal ve yolunda görünüyordu. Soğuk kış sabahında gökyüzü iç karartan koyu gri bulutlarla kaplıydı. Sokak henüz hareketlenmemişti ve etraf derin bir sessizlik içindeydi. Tilki yuvanın bahçe içindeki binasına baktı. İçeride ışıklar yanıyordu. Henüz tüm personel ve görevliler bile işbaşı yapmamışlardı. Ama az sonra servis arabalarının birer birer geleceğini ve etrafın çocuk cıvıltılarıyla sesleneceğini biliyordu. Sokağı dik kesen yan yolun başına gelince Ökkeş'in arkası kapalı küçük kamyonetini gördü. Sokağa girdi ama kamyonete sokulmadı. Sadece arabanın değiştirilen sahte plakasına bir göz attı. Şoför mahallinde Ökkeş oturuyordu. Bir an göz göze geldiler. Ökkeş başıyla her şeyin istenildiği gibi yürütüldüğünü gösteren bir baş işareti yaptı. Tilki yoluna devam etti. Kamyonetin yanından yürüyüp geçti. Hasan dikkat çekmemek için arkadaki kapalı bölmede bekliyor olmalıydı. Küçük kamyonetin üzerinde dikkat çekecek, görenlerin aklında kalacak en ufak bir işaret, yazı ve marka yoktu. Dümdüz, sıradan, ilgi çekmeyen bir araçtı. Tilki bütün soğukkanlılığına rağmen yine de heyecanlandı. Kaçırma olayının en zor yanını Hasan'la birlikte yüklenmişti. O safhada Hasan'dan bir endişesi yoktu. Derin derin nefesler aldı. Uzun bir tur atarak yeniden yuvanın olduğu sokağa ters yönden girdi. Dakikalar ilerliyordu. Yarım saat sonra yer yerinden oynayacak ve Keskin ailesinin tek oğlunun kaçırıldığı bomba gibi duyulacaktı. Yuvanın önünde ufak bir arbedenin olması kaçınılmazdı. Ama Tilki çıkması mümkün bütün aksilikleri hesaplamıştı. Sokağın uyandığı saatler gelmişti. Semt sakinleri yavaş yavaş evlerinden çıkmaya başlamış, sokak hareket kazanmıştı. Sırtında bol bir kaban vardı Tilki'nin. Altına eski bir blue jean giymiş, ayaklarına da rahat ve hızlı koşma imkanı sağlayan spor ayakkabılarını giymişti. Onda da, Hasan'da da eylem sırasında başına geçirecekleri kar maskeleri vardı. Bol kabanın altında ki belini iliştirdiği tabanca şişlik yapmıyordu. Saatine bir daha göz attı. 8'e çeyrek vardı. Tam zamanında Hasan sokağın başında göründü. Tilki onu uzaktan inceledi. Dikkat çekmiyordu kesinlikle. Yakınlardaki iş yerine gitmeye çalışan bir inşaat işçisi ve apartman kapıcısı gibi bir his uyandırıyordu görünümüyle. Yaklaşmasını seyretti. Birbirlerini tanımayan iki yabancı gibiydiler. İlk servis aracı yuvanın önüne gelmişti bile. Ufak bebeler güle oynaya iniyorlardı arabadan. Kapının önünde yine bir kadın görevli bekliyor, çocukların içeri girmesine nezaret ediyorlardı. Tilki yaklaşan Hasan'a bir daha baktı. İçinden inşallah bir aksilik olmaz diye geçirdi. Zira yakına gelince kumarbaz çocukluk arkadaşının yüzündeki heyecanı hemen anladı. Sapsarıydı Hasan'ın yüzü. Daha şimdiden beti benze atmış durumdaydı. Her an bir hata yapacak, paniğe kapılacak kadar telaşlı. Acaba işin bu bölümünde ona görev vermekle hata mı ettim diye düşündü. Ama başka çaresi yoktu. Olaya daha fazla adam karıştırmak istemiyordu. Zaten bu saatten sonra yapacağı bir şey de kalmamıştı. Meseleyi sonuna kadar bu kadroyla götürmek zorundaydı. Tilki'yi tek memnun eden nokta sabahları kapının önünde daha az biriken kalabalıktı. Ana babalar genellikle akşamları çocukların alınması sırasında daha yoğunlaşıyorlardı. İki servis aracı daha geldi. Tam kapının önünde duran Tilki, artan çocuk ve şoför kalabalığı arasında kaybolmuştu sanki. Kimse ilgilenmiyordu kendisiyle. Bileğindeki saate bir daha baktı. 8'e 1 vardı. Tam o sırada da Alp Keskin'i getiren minibüs sokağa giriş yaptı. Nilüfer oğlunun alnına bir öpücük kondururken "Uyan bakalım yaramaz, okula geç kalacaksın" diye mırıldandı. Bu arada da oğlunun babası gibi olan altın sarısı saçlarını okşayarak karıştırıyordu. Alp gözlerini açar açmaz ilk sorusu "Anne, babam gitti mi?" sorusu oldu. "Gitmedi daha. Kahvaltı sofrasında bizi bekliyor. Haydi yallah, fırla bakalım." Çocuk ok gibi pijamalarıyla Çıplak ayak yataktan fırladı. Niyeti, babası gitmeden yeni istek listesini ona iletmekti. Ama annesinin otoriter sesiyle yerine mıhlandı. Hayır, önce elini yüzünü yıkayacaksın. Giyineceksin ve ondan sonra aşağı ineceksin küçük bey. Ama anne! Ne diyorsam onu yap. Alp boynu bükük üst katta koridorun sonundaki banyoya doğru yürüdü. Yine de yukarıya çıkan merdivenlerin korkulukları arasında başını uzatarak aşağıya baktı. Hiçbir şey göremedi. Dürdane'nin yine kahvaltı sofrasının mutfakta hazırladığını düşündü. Aile yalnız hafta sonlarında evin reisi evde kalacağı için daha uzun süren kahvaltılarını yemek salonundaki büyük masada yapardı. Küçük çocuk, "Babam şu anda herhalde mutfakta çayını yudumlarken gazetesine dalmıştır," diye düşündü. Annesi peşinden banyoya dalmış, klozete oturup çişini ederken başına dikilmişti. Dişlerini fırçalamaktan nefret ediyordu. Annesinin kucağında diş macununun kapağını açıp fırçasına bir miktar macun sıktı. Yine her zamanki gibi ayarlamayı yapamamış, macunun bir kısmı lavabonun içine düşmüştü. Annesi aceleciliğine ve dikkatsizliğine kızardı. Ama nedense bu sabah sesini çıkarmamıştı. "Hayır, sağa sola değil, yukarı aşağı fırçalayacaksın dişlerini. Hep unutuyorsun." Başka zaman olsa Alp itiraz ederdi. Ama bu sefer hiç sesini çıkarmadı. Bir an önce bu angaryayı tamamlayıp babasının yanına gitmesi lazımdı. Yine annesinin kucağında yüzünü yıkadı minik elleriyle. Sonra annesinin kucağından inip giyinmek için odasına koştu. Annesiyle mutfağa girdiklerinde babası hala gazete okuyordu. "Günaydın Alp," dedi Emre çocuğunu mutfakta görünce ve gazetesini katlayıp masanın üzerine bıraktı. Çocuk da bir koşu gidip babasının dizlerine yaslandı. "Günaydın baba, bu akşam kepimi getireceksin değil mi?" Emre'ne kepi diyecekti ki son anda anımsadı. Oğlan üzerinde tuttuğu kulüp olan BJK armalı beyzbol kepi istemişti. Ama her gün bir yeni siparişte bulunduğundan bazen istediklerinin işinin de yoğunluğundan unutuyordu. "Tabii," dedi. "Getireceğim. Unutur muyum hiç?" Alp büyük bir safiyetle mırıldandı. "Ama dün gece unuttun. Bütün arkadaşlarım da vardı." Emre karısına bir göz attı. Ufak bir yalanın sakıncası yoktu. "Unutmadım da eve geç döndüğümden satış mağazaları kapanmıştı. İstersen onu da cumartesi günü alırız." "Hayır," dedi Alp. "Parka o keple gitmek istiyorum ben." "Tamam, istersen o kepi bugün annen alsın sana, olur mu?" Ufak çocuk dönüp annesine baktı. "Anneciğim, sen alır mısın bana?" Nilüfer gülümsedi. "Tabii hayatım, baban çok meşgul şu sıralar. Onu hiç zorlama. Ben sana istediğin kepi alırım. Okul dönüşü odanda bulursun. Söz." "Oley!" diye bağıran Alp iskemlesine oturmaya çalıştı. Emre ise minnetle karısına baktı. Gerçekten de işleri çok yoğundu şu sıralar ve hafta sonunu iple çekiyordu. Kahvaltı sırasında genç kadın bir daha hatırlatmak için kocasına sordu. "Emre, seyahat projesi ne alemde? Önümüzdeki hafta İsviçre'ye gidiyor muyuz?" "İnşallah sevgilim. Tüm ayarlamaları bizim Sevgi Hanım'a havale ettim. Otel rezervasyonları, bilet ve vize işleriyle o meşgul oluyor. Sanırım bugün bana bilgi verir." "Ben de anneme söyledim. Bir hafta bizde kalacaklar. Böylece Alp de tedirgin olmaz. Çocuğun evde kalması, düzenin değişmemesi daha iyi, değil mi?" "Tabii hayatım, öylesi daha uygun. Sen nasıl münasip görürsen, karar sana kalmış." Emre kızarmış ekmeğinin üzerine tereyağı ve bağ sürerken bir yandan da düşünüyordu. Hayatta tüm istediklerine kavuşmuş sayılırdı. Babasından intikal eden ticari işletmeyi kendi gayret ve çabalarıyla inanılmaz seviyelere çıkarmış, başarının doruğuna yükselmişti. Hem de oldukça kısa bir süre zarfında. Üstelik daha yolun başında sayılırdı. İleriye dönük çok daha parlak fikirleri vardı. Muhtemelen gelecek sene kendi alanında çok ünlü, uluslararası bir İtalyan firmasıyla da ortaklık teşebbüsüne girişecekti. Geleceğine müemmen nazarıyla bakabilirdi. Aile hayatı çok düzgündü. Karısını deli gibi seviyordu. Uyumları kusursuzdu. Alp çok talihli bir çocuktu. İleride büyüdüğünde bayrağı ona devredecek ve imparatorluğun daha büyük gelişmesini görecekti. Gözleri mutluluk ifadesiyle parlayarak karısına baktı. Tek isteği, keskin ailesinin ilerideki yükünü devralacak ve soyunun idamesini sağlayacak yeni çocuklar istiyordu. En azından bir kız ve bir erkek evlat daha. Fakat nedense Nilüfer bu konuda pek istekli görünmüyordu. En yakın zamanda bu konuyu bir kere daha karısını açmayı aklından geçirdi. İsviçre'deki bir haftalık baş başa geçirecek tatil konuyu yeniden açmak için mükemmel bir fırsattı. Kızarmış ekmeğini ısırırken keyfi yerindeydi. Nilüfer'in sesiyle ilkildi. Emre, hiç rejim yapmıyorsun. Yine yağ ve bal yiyorsun. Yumurta da yemişsin. Bütün söylediklerim boşuna galiba. En yakın zamanda kolesterolünü ölçtürmelisin. Bu kadar lakayt olmana şaşırıyorum vallahi. Emre gülümsemekle yetindi. Karısının bu konudaki katılığını bilirdi. Bu sabah hiçbir şeyin neşesini kaçırmasına izin vermeyecekti. Rejimi boş ver, diye mırıldandı. Daha çok genç sayılırız. Hele bir kırkı bulalım, ondan sonra düşünürüz. Olur mu hiç? Seni duyan da cahil biri sanır. Gıda rejimi yapman için zaman geldi de geçiyor bile. Hafif göbeklendiğinin farkında mısın? Göbek mi? Amma da yaptın sevgilim. Eliyle göbeğine vururken, yani sen buna göbek mi diyorsun? Diye mırıldandı. Epeydir spor da yapmıyorsun. Bak onda haklısın. Bahar gelsin tenise yeniden başlayacağım. Önümüzdeki haftada bol bol kayarız. İsviçre'den dönüşte göbek falan kalmaz. Nilüfer inanmaz gibi başını salladı. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Beslenmeye gelince çok dikkatsizsin. Karısının haklı olduğunu biliyordu. İşi uzatmamak için geriye kalan lokmasını ağzına atıp yerinden fırladı. Hadi ben çıkıyorum, geciktim. Şoför Salih geldi mi? Nilüfer sesini çıkarmadı. Mutfakta servis yapan hizmetçi Dürdane havada kalan soruyu cevapladı. Evet beyefendi, Salih bahçede sizi bekliyor. Genç adam karısını ve oğlunu öperek çantasını alıp sokak kapısına doğru ilerledi. O an içinde olumsuz bir kıpırdanma, anlam veremediği bir burukluk hissetmişti. Nedenini bilmiyordu. Belki karısının sıhhatinden yakınması, ben de böyle bir hırs yaratmıştır diye düşündü. Oysa Keskin ailesinin başına gelecekleri bilse, içindeki huzursuzluğun izahlesi için o an varını yoğunu ortaya koyardı. Hatta canını bile. Nihayet o an gelip çatmıştı. Küçük Alp'i getiren servis aracı yuvanın önüne doğru yaklaşırken 4-5 metre ileride çevreye ilgisizmiş gibi kaldırım kenarında duran Hasan'a son bir işaret çaktı tilki Sedat. Hazırlıklı olan Hasan önce usulca cebinden siyah kar maskesini çıkarıp başına taktı. O da yaklaşan arabayı görmüş ve bekledikleri çocuğun o arabada olduğunu anlamıştı. Zamanlama şimdilik çok iyiydi. Tilki de hızla maskesini başına geçirdi. O zaman çevredeki insanların dikkatsizliğine bir kere daha şaştı. Hemen hemen aynı anlarda kalabalığın içinde iki kar maskeli adamın peyda olması kimsenin ilgisini çekmemişti. Ne sayısı az olmakla birlikte bekleşenlerin ne de şoförlerin. Tabii bundaki en önemli nedenlerden biri de çocukları bırakan servis araçlarının hemen uzaklaşması ve küçük bebeler sabah saatinde arabadan iner inmez yuvanın içine doğru koşuşturmalarından arkada onları izleyen kimsenin kalmamasındandı. Zaten tilkinin de kaçırılma olayında sabah saatini seçmesi bundandı. Akşam paydosunda anaokulunun önü çok da kalabalık oluyordu. O birkaç saniye geçmek bilmedi. Servis aracından birer birer iniyordu küçük bebeler. Alp şoför mevkiine yakın bir yerde oturduğundan her zaman biraz daha sona kalıyordu. Tilki iyice yaklaştı. Kapı önündeki üniformalı görevli kız çocukların arabadan inmeleri için onlara yardımcı oluyordu. Şoförse arabanın içinden çocukları inerken itişip kakışmamaları için uyarıda bulunuyordu. Görevli kız ilk defa yanına iyice yaklaşan kar maskeli tilkiye şöyle bir baktı. Muhtemelen huylanmıştı ama yün maske altındaki suratını görüp tanıması olanaksızdı. Sadece gözleri ve çizgi halindeki ağzı görünüyordu. Ayrıca hava soğuktu ve insanların kaşkol, başlık, atkı gibi şeyleri başlarına takmaları doğaldı. Yine de birkaç saniye nazarları tilkinin üzerinde kaldı. O birkaç saniye tam Alp Keskin'in minibüsten ineceği andı. Kız çocuğu indirmişti. Aynı anda tilki hızlı bir hamle yaptı. Belinden tabancasını çıkarıp kıza doğru yöneltti. Kız şaşkınlıktan bir an nefesini tuttu. Ne olup bittiğini anlamamıştı. Şimdi karşısında yüzü maskeli ve elinde silah tutan biri vardı. İlk şaşkınlığın ardından ağzından kısa bir çığlık yükseldi. ama çığlığı tam o sırada yoldan geçen hızlı bir arabanın çıkardığı ses içinde boğulup gitmişti. Genç görevli kız dona kaldı. Ömründe ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Sabah sabah şehrin en mutena semtlerinden birinde böyle bir olayla karşılaşacağı aklının köşesinden bile geçmemişti. Ayrıca korku ve şaşkınlıktan saldırının kendisine olduğunu sandı. Bir an minibüsten indirdiği küçük Alp'i unutuverdi. Çocuk da en az görevli kız kadar şaşkındı. Koşup arkadaşlarının peşinden gitmemiş, dehşet ve anlamsız bir şekilde bir kar maskeli adama bir de elinde tuttuğu tabancaya bakıyordu. Aslında durumun vahametini ilk kavrayan arabanın içindeki yaşlı şoför olmuştu. Maskeli adamın elindeki silahı görünce, yaşına bakmadan kendisine emanet edilen çocuklar üzerindeki sorumluluğunu hatırlayarak aracın yan kapısından dışarıya atladı. Gerekirse kızın yardımına koşacaktı ama ayakları daha yere basar basmaz o ana kadar görmediği bir tarafından arkadan çelindiğini ve ense köküne doğru sert bir yumruk aldığını hissetti. Gözleri karardı, sersemledi, bayılmadı ama aracın ön çamurluklarına doğru yuvarlanıp yere serildi. Hasan tam zamanında devreye girmişti. Tilki yanı başındaki Alp'i silah tutmayan boş eliyle kavrayıp kucağına alırken içinden de aferin Hasan'a diye geçiriyordu. Ne de olsa tam bir sokak serserisiydi. Bu tür dalaşlara alışıktı ve olaya ne zaman müdahale edeceğini derin tecrübesiyle bilirdi. Yaşı ilerlemiş şoförün kafasına yediği darbeyle kolay kolay ayağa kalkamayacağını tahmin hiç de zor değildi. Ondan sonraki olaylar yıldırım hızıyla gelişti. Çocuğu kucağına alan Tilki ve Hasan hızla koşmaya, kendilerini az ilerideki sokak başında bekleyen kamyonete doğru ilerlemeye başladılar. Her şey tahminlerinden de kolay olmuştu. Hiçbir sorun çıkmadan, en ufak açık vermeden ve geride kimliklerinin teşhisinde mahal verecek hiçbir iz bırakmadan koşuyorlardı. Tilki Sedat yalnız yan sokağa saparken dönüp bir an arkasına baktı. Hala ne olduğunu anlamayan birkaç kişi yuvanın önünde dikilip şaşkın nazarlarla arkalarından bakıyordu. Tek fark bir çocuğun kaçırıldığını neden sonra idrak eden görevli kızın bu defa çığlık çığlığa bağırmasıydı. 6. ayrımın sonu, sayfa 59, devamı 7. ayrımda.